Iron 5, Bilge Kadın, Christian Jacques, Sayfa 59, 9. Bölüm. Panep sanki bitmesini istemediği bir düş görüyormuş gibi uzunca bir süre sessiz kaldı, sonra uyandı. Ustabaşı'nın sorduğu soruyu yanlış anladığını sandı. Böyle bir kandilin nasıl yandığını görmek, evet isterim tabii. Yanlış anlattım galiba diye düzeltti Nefer. Büyük Ramses'in ebedi istirahat yağına girmeye hazır mısın? Bir düş değildi demek. Bir köylü çocuğu sağ ekibin basit çırağı Cesur Panep Mısır'ın en gizli yerlerinden birine girecekti. Tereddüt ediyorsun.
Ben mi tereddüt mü? O harikayı görme isteğimin merakla lekelenmediğine, hiçbir korku duymadığıma ama sanki bu olay hayatımı bir kez daha alt üst edecekmiş gibi değişik bir saygı, huşu gibi bir şey hissettiğime yemin edebilirim.
Haklısın Panep, böylesi bir alemden kimse etkilenmeden çıkamaz.
Bana bu iyiliği neden yapıyorsun?
Sana hiçbir ayrıcalık tanımadığımı tekrar ediyorum. Yaptığın iş ustanın hoşuna gitti. Bu da bütün ekibin çalıştığı bu yerin kapılarının sana açılmasına neden oldu. Diğerleri gibi senin de yapılan işleri görmek hakkın. Suskun Nefer Büyük Ramses'in mezarına yöneldi, Panep de peşinden. Çizimci olmak istediği için, bu konuda hiçbir tavize yanaşmadığı için, renksiz ve heyecansız bir hayat öğütleyenleri dinlemeden çizdiği yoldan ayrılmadığı için, hakikat meydanının kapılarının açıldığına tanık olmuştu. Şimdi de Firavun'un yeniden dirileceği yere girecekti. Belden yukarısı çıplak, belden aşağısını baldırlarına kadar inen ve göbeğinin üzerinde düğümlenen bir peştemalla örtmüş, bilekleri sıra sıra bilezik dolu ustabaşı, kayaya oyulmuş büyük kapının boyutlarını gözden geçirmek istercesine mezarın eşiğinde durdu.
İnsanların dünyasından ayrılıp evreni hayatta tutan gizli ışığın dünyasına gireceksin dedi Nefer Panep'e.
Hiçbir şeyi inceleyip anlamaya çalışma. Sadece bütün benliğinle bak, yüreğinle gör ve ruhunla hisset. Metinlerin tanrısal ışığın ilk geçidi olarak tanımladıkları eşikten geçer geçmez gözleri kamaştı. Düzenli aralıklarla yerleştirilmiş 150 kandil, Ramses'in mezarını kıpır kıpır canlandıran yumuşak ve kesin bir ışık saçıyordu. Mezarın tümü hiyeroglifler ve kabartmalı şekillerle süslenmiş, her şey Panep'i hayranlıktan dilsiz bırakan muhteşem bir dehayla boyanmıştı. Kenhir'den aldığı eğitimin sayesinde koridora yazılmış Firavun ruhunun diriliş dönemleriyle uyuşan güneşin evreleriyle ilgili metinleri okuyabiliyordu. Ramses'in 120 metre uzunluğundaki ebedi istirahatgahı dümdüz bir çizgi halinde kayanın yüreğine ilerliyor, o ana kadar hareketsiz olduğu sanılan mumyanın yeniden hayata döndüğü geleneksel ağız açma töreninin son noktası olan Maat odasına varıyordu. Sonra yol dik açıyla dönüyor, Firavun'un ışıklı vücudunu bekleyen 8 sütunlu lahit odasına açılıyordu. Firavun'u Osiris'e bir armağan sunarken gösteren altınla bezeli resimde son bir düzeltme yapan kurtarıcı Şet'in dışında sağ ekibin tüm zanaatkarları bağdaş kurmuş bu odada oturuyordu.
Aramıza hoş geldin Panep dedi pişkin somun pay geniş bir tebessümle. Şimdi artık gerçek bir ekip üyesi oldun.
Biraderler birbirlerine sarıldı. Sonunda fırçasından ayrılmaya razı olan Şet de katıldı aralarına.
''Sana hiç güvenmiyordum.'' diye itiraf etti. ''Muhtemelen haksız da değildim. Ama verdiğim görevi yapabileceğini göstererek şaşırttın beni. Anlaşılan bu lonca beni şaşırtmaya devam edecek. Yine de her şeyin bittiğini sanma sakın. Daha yolun başındasın. Çizimcilerin göstereceği gayretin bilgindeki boşlukları doldurabileceğini pek sanmıyorum.''
Sonra ustabaşına döndü ressam. Benim işim bitti. Firavun'un her isteği en küçük ayrıntısına kadar yerine getirildi. Duvarlara çizili ilahların yanında sonsuza dek yaşayacak. Heykeltıraşlarıyla yontucuların işi de bitti dedi güçlü göğsüyle çölün kralını andıran Aslan Vuserat. Marangoz Didya ile kuyumcu Tuti de bitirmişti işlerini.
''Gösterdiğiniz gayret için hepinize şükran borçluyum.'' dedi Nefer. ''Sizin sayenizde hakikat meydanı hiçbir suçlamayla karşılaşmayacak. Ramses de tasarladığı mezarda istirahat edecek.''
''Hiçbir teşekkür kabul etmiyoruz.'' dedi neşeli Renupe. ''Sen burayı düzene koyup bizlere iş vererek kendi görevini yaptın. Senin talimatını yerine getirerek de biz kendi görevimizi.''
Lonca'nın geleneğine uygun olarak sol kollarını vücutlarıyla dik açı oluşturacak biçimde öne çıkardılar. Sağ kollarını göğüslerine dayadılar. Duygularını gizlemekte güçlük çeken Nefer'in adını 3 kez çağırdılar.
''Loncamız bir gemi gibidir.'' diye sürdürdü Nefer sözlerini. ''Bu sayede bizler de içimizden her birinin yapması gereken kesin ve belirli bir görevi var. Bütünün uyumlu olmasını sağlayabiliyoruz. Bundan sonra karşılaşacağımız güçlükler ne olursa olsun yeminimize saygı duyduk, verdiğimiz sözü tuttuk.''
''Bu mezar son eserimiz mi olacak?'' diye sordu Somurtkan Kara kısa ve güçlü kollarını kavuşturarak.
Endişe kalın kaşlarını ve kırık burnunu daha da ürkütücü kılıyordu.
''Bilmiyorum. Bazıları bu mezarı zamanında bitiremeyeceğimizden emindi. Bu nedenle tepkileri şiddetli olabilir.''
''Yetkililer ne karar verirse versin birlikte olmalıyız.'' dedi güçlü Nalt. ''Gençleri yetiştirip sırlarımızı aktarmalıyız.''
''Böylesi ciddi bir itaatsizlik olur. Ağır biçimde cezalandırılır.'' dedi kararlı Gao.
Halat kasa başıyla onayladı arkadaşını.
''Başımız Firavun, onun kararına karşı gelen asi olur.''
''Boş tartışmalara girmeyelim.'' dedi ustabaşı. ''Mezar katibi, sol ekibin şefi ve ben Firavun'un kararlarını öğrenir öğrenmez köy halkını toplayacağız. Mumyalama döneminin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bu mezar Ramses'in mumyasına yoldaşlık edecek hazineleri kabule hazır. İşte size önemli olan tek gerçek. Yeni bir emre kadar hepiniz dinlenebilirsiniz.''
Panep gözlerini geniş mezar odasının çevresindeki odacıklardan alamıyordu. Cenaze töreni sırasında Firavun'un ruhunun öte dünyaya geçmesini kolaylaştıracak, değerli eşyalarla doldurulacaktı bu odacıklar. Şimdilik boş mezarın ortasında kendini yaratılışın başına, ilahi düşüncenin yıldızları görünür kılmasından da önceki döneme tanıklık eder gibi hissetti Panep. Yontucunun yeniden canlanma için en uygun biçime, Osiris'in mumyasına benzettiği olağanüstü güzellikteki lahitten alamıyordu gözlerini. Lahitin içine ve dışına, yeniden canlananın öte dünya görüntülerinden rahatça geçebilmesi için bilmesi gereken kapılar kitabından renkli hiyeroglif cümleler kazınmıştı. İlahların ölümsüz bedenini betimleyen sarıya boyalı bir taş yatak üzerine yerleştirilmiş lahit, yasanın sesi olarak tanınan Firavun, böylelikle ilahların ölümsüzlüğüne kavuşacak, zaferlerin en yücesini tadacaktı. Zanaatkarların yarattığı eserin güzelliğine rağmen Panep'in içinde rahatsız edici bir duygu vardı. Sanki hiç işlenmemiş bir kaya parçası gibi hareketsizmiş etkisi yapıyor dedi Nefer'e.
''Taş getirilsin, kandiller söndürülsün.'' diye buyurdu ustabaşı.
Güçlü Nalt ile Somurtkan Karo, lahtin baş ucuna 4 köşe bir taş yerleştirirken, ekibin geri kalanı mezarı karanlığa gömdü.
''Işık maddenin içinde gizlidir.'' diye açıkladı Nefer.
''Kargaşayı yenmek için ışığa özgürlüğünü vermek de bizim işimiz. Sanatımız biraz da bütün biçimlerin fışkırdığı ilk anı yeniden yaratmak için zamanı ortadan kaldıran sihirbazlarınkine benzer. Işığın anısını saklamak eserin işidir, eseri yaratan insanın değil.''
Ustabaşı elini taşın üzerine koydu. Birkaç dakika karanlık ve sessizlik hakim oldu mezara. Sonra taşın her yanından parlak bir ışık yayılarak diriliş odasını aydınlattı. Duvarlarını altın rengine boğdu, ışınlar lahtin üzerinde toplandı, kireç taşının yüreğine gömülerek her bir parçacığı teker teker ışıldattı.
''Bu lahtin gizli adı hayatın efendisidir.'' diye açıkladı ustabaşı. ''Ölümü sonsuza dek bu evin dışında tutacak yeni bir ışık taşı oldu artık.''
Ekip dörtgen taşı mineral aydınlığında mezardan çıktı. Uzunca bir süre yıldızlı kubbenin altında durdu. Sonra sessizce Krallar Vadisi'ni terk etti. 10. Bölüm Nefer ve Panep köyün içine henüz girmişlerdi ki kara bir köpek önce ustabaşının sonra da ressam çırağının boynuna atıldı. Uzun ve güçlü kafası, kısa ve parlak tüyleri, uzun ve dik kuyruğu, canlı kahverengi gözleriyle güzel bir hayvandı. Panep'in yüzünü uzun uzun yaladı, uyanıkken daldığı düşten uyandırdı onu. Hiçbir şımarıklığa izin vermeyen, ışığın bakıp doyurduğu kapkara köyün maskotu olmuş, üstünlüğünü tüm ev hayvanlarına kabul ettirmişti. Hakikat meydanının kedi ve maymunları bile herkesin bölgesini koruduğunu bildiklerinden saygıyla izliyorlardı kapkaranın geçişini. Panep kapkaranın canlılığından, kapkarada genç devin gücünden hoşlanıyordu. Ara sıra şeytanca bir yarışmaya girişirler, köpek her seferinde kazanırdı. Üstelik cesur kapkaranın saatler boyu oynayabileceği, yorulmayacak tek arkadaşıydı.
''İyi gördün mü?'' diye sordu Panep ustabaşına.
''Nereden bileyim?''
''Lahtin içine giren ışık dörtgen taştan fışkırdı. Kuşkusuz sunağın tahta kapısını delip geçen, lonca salonunu aydınlatan ışık da aynı taştan gelmişti. Kimse bana bir şey anlatmaya cesaret edememişti ama ışığı gözlerimle görmüştüm o zaman.''
''Sana hiç aksini söyledim mi?''
''Suskun adını sapına kadar hak ediyorsun doğrusu. Taşı daha ne zaman görebileceğim?''
''Orada bulunman gerektiğinde.''
''O taşı kendi ellerinle mi yonttun?''
''Bana sahip olmadığım güçler yükleme. O taş altın evinin bilinmezliğinde. Usta başından usta başına aktarılan loncamızın temel hazinelerinden biri.''
''Demek dilin mühürlü. Bana da o taşa giden yolu bulmak kalıyor.''
''Kafan iyi çalışıyor demek.'' Lekesiz Uabet kocasını karşılamaya koştu. Her zaman sakin ve ölçülüydü ama bu kez şaşkın görünüyordu. ''İbuni biraz önce evimize geldi. Mezar katibinin seninle derhal görüşmek istediğini söyledi.''
''Neden görüşmek istiyormuş?'' diye sordu Panep.
İmuni açıklamak istemedi ama çok ciddi olduğunu belli etti.
Herhalde bir yanlış anlamadır. Hemen gidip halledeyim bari.
Panep uzun adımlarla Kenhir'in evine yürüdü. Güçlü Niyut kapının önünü süpürüyordu.
Mezar katibinin beni beklediğini söylediler.
Efendim sık sık senden söz ediyor dedi hizmetçi.
Umarım iyi şeyler söylüyordur.
Niyut gülümsedi kenara çekilip yol verdi. Kenhir alçak bir koltuğa oturmuş, dizlerinin üzerine açtığı papirüsten Büyük Firavun 3. Tutmosis'in Asya Seferi maceralarını okuyordu. Tutmosis, Mısır ordusunun çok az savaşa girdiğini, zamanının çoğunu daha önce görülmedik bitkiler toplamaya ayırdığını yazıyordu. Mısır laboratuvarları getirilen bitkileri büyük bir dikkatle incelemiş, daha sonra da tıpta kullanılacak maddeler elde etmişti. Bilge kadının önerdiği tedavi sonucunda oldukça azalan gut ağrılarına rağmen edebiyat zevkini tatmin için uygun bir zaman bulduğuna inanıyordu mezar katibi. Ustabaşı Ramses'in mezarının verilen süre içinde tamamlanacağını söylediğinden beri mezar katibi gecelerini daha sakin geçiriyor, gündelik sorunlara daha az sinirleniyordu.
''Beni görmek istiyor musunuz?''
''Hah, sonunda geldin.''
''Söyle bana Panep, hangi çöl şeytanı elini böylesine şaşırtıyor?'' ''Beni neyle suçluyorsunuz?''
Kenhir kucağındaki papirüsü dürttü.
''Kralı ok atan bir sıçan gibi gösteren, o utanç verici resimleri çizen sensin değil mi? Lonca üyeleri ve benim hakkımda çizdiklerinden söz etmiyorum bile.''
Panep heyecanlanmışa benzemiyordu. ''Evet benim, o resimlere bakıp gülmediniz mi?''
''Bu kez sınırı aştın oğlum.''
''Nedenini hala anlayamıyorum. Eğlenmeye hakkım yok mu benim?''
''Böyle değil.''
''O resimleri kimseye göstermedim. Siz kimden duydunuz?''
''Sobek'ten, polis şefi. Biri resimleri yazıhanesine bırakmış.''
Panep bir süre düşündü. ''Resimleri ressam atölyesinde bırakmıştım. Çöpe gidecek kireç parçalarının arasında.''
''Endişelenme, onlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Ama asıl önemlisi şu, bir daha böyle bir şey yapma sakın.''
''Size söz veremem. Benim oyalanmak, dinlenmek için bulduğum bir yol bu. Üstelik kimseye zarar vermiyorum.''
''Böylesi saçmalıkları hoş görmem mümkün değil. Yaptıkların loncanın ciddiyetiyle bağdaşmıyor.''
Eğer kendimizle, kendi hatalarımızla alay edemeyeceksek, bize verilen görevlere nasıl layık olacağız? Bilgeler bile insanların güçsüzlükleriyle alay etmek için masallar yazdı.
Belki, belki ama kusurlarını daha fazla örtbas edemem. Sonunda seni köy mahkemesinin karşısına çıkarmak zorunda kalacağım.
Beni resimlerim yüzünden mi yargılayacaksınız? Saçmalık bu.
İçimizden biri resimlerini gördü, gördüklerinin saygısızlık olduğunu düşünüp hakkında şikayet dilekçesi vermeyi kararlaştırdı.
Kim?
Kenhir rahatsızlığını ele verecek şekilde kıpırdandı. İmoni, yardımcım.
O cüceyi böylesi önemli bir göreve vermek neden? Son ekibin yeteneksiz çizimcilerinden biri olarak kalsaydı daha iyi olmaz mıydı?
Birincisi işini iyi yapıyor, ikincisi bana istediğim gibi yardım ediyor. Sevimli olup olmamasının hiç önemi yok. Kaldı ki kararlarımı haklı göstermek zorunda değilim. Başının ciddi dertlere girmesine hazırlıklı ol.
Panep yıkılmış gibiydi. Kusurlarının farkına varma zamanı geldi şimdi. Yargıçların karşısında pişman olduğunu belli edip hoşgörülerine sığınmaya bak. Cesur Kenhir'in evinden çıkarken başı önündeydi. Mezar katibi genç devin önüne çıkan ilk fırsatta öfkeli bir boğa gibi sağa sola saldırmadığını büyük bir memnunlukla gördü. Olgunlaştıkça destansı gücünü dizginlemeyi öğrenecekti. Panep karısının sabırsızlıkla beklediği evine döndü.
Seni neyde suçluyorlar?
Endişelenme, önemli bir şey değil.
Oysa İmuni demişti ki,
İmuni Batı mahallesinde sol ekibin baş ressamının yanındaki küçük evde oturuyor değil mi?
Evet ama
bana güzel bir yemek hazırla, açlıktan ölüyorum, hemen dönerim.
Lekesiz Uhabet kocasının koluna yapıştı. Yalvarırım bir çılgınlık yapma.
Bir yanlışlığı düzeltmem gerek.
Panep kapıyı bir omuzda açıp girdiğinde İmuni şikayet dilekçesini hazırlamakla meşguldü. ''Derhal evimi terk et!'' diye aykırdı katip yardımcısı. Panep adamı omuzlarından kavradı ve İmuni'nin fare yüzü gözünün hizasına gelinceye kadar kaldırdı.
''Demek resimlerim yüzünden beni şikayet etmek istiyorsun?''
''Bu benim görevim.''
''Kim gösterdi sana o resimleri?''
''Sana cevap vermek zorunda değilim.''
Sağ ekibin ressamlarının atölyesine girdin, çevreyi karıştırdın ve resimlerimi buldun. Öyle oldu değil mi?
İşimi doğru bildiğim şekilde yapıyorum.
Seni hırsızlıkla suçluyorum İmuni. Seni köy mahkemesine şikayet edeceğim. Göreceksin, suçlu bulacaklar seni.
Katip yardımcısı bembeyaz oldu. Cüret edemezsin. Sen cesaret...
Resimlerimi unut İmuni, yoksa adın lekelenir, köyden kovulursun.
Katip yardımcısının uzun süre düşünmesi gerekmedi. Gerçekten de Panep başına ciddi işler açabilirdi. İyi, tamam, konu kapandı.
Panep adamı kaba bir tavırla yere bıraktı. Eğer bir daha yaparsan resimlerimi yüzüne çizerim.
5. ayrımın sonu. Sayfa 69.